5656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet değerli dostlar, Radyo Sputnik Türkiye'nin özgür radyosu. Ben Enver Aysever ve yol arkadaşlarımız Necdet, biliyorsunuz Rizeli bir bilge. Hemen yanında da Türk gazeteciliğinin önde gelen isimlerinden Ali Isıyel. Eğitimini ağırlıklı olarak Fırat Yeşilçınar'dan almış bir isim. Son dönemin başarılı haberlerine imza atmış. Gerçekten önemli bir kadroyla yayın yapıyoruz. Ben de onlara eşlik etmeye çalışıyorum. Siz radyoları başındaki bütün dostlarımıza merhaba diyoruz. Yolcu yolunda gerek de Türkiye'nin yolculuğuyla birlikte sizin trafikteki yolculuğunuzu da bugün burada hep birlikte sürdüreceğiz. Sizlerden gelen telefonları saat 19 itibariyle saat başında alacağız. Ve yine siz yoğun bir şekilde fikirlerinizi söyleyeceksiniz. Türkiye çünkü yepyeni bir sürece girdi. 0212-809-3043 0212-809-3043 Saat 18.40'da Murat Somer bizimle birlikte olacak. Kendisiyle içinde bulunduğumuz durumu, hem Kürt siyasal hareketi bu tabloda neler yapar onu konuşacağız. Hem de bu siyasal iklimde laiklik vesaire gibi meseleler bir kopuş doğurur mu? Burada Ali Isıyel'e de bir ödev veriyorum. Bugün Sayın Devlet Başkanı, Sayın Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e Cuma günü söyledikleri yenilir yutulur şeyler miydi? Şimdi nasıl geri adım attı dedi. Ben de Ali Isıyel'e ödev veriyorum. Yarın sabah saat 11'deki YouTube yayınımızda siyasette kimleri neler söylemişler hazırlasın. Bunların yayınlanabilir olanlarını da daha sonra paket yaparız. Ali beni duyduysan duydum de, duymadıysan duy. Evet efendim. Tekrar ediyorum, 0212-809-3043. Haydi bakalım Necdet, yürü. Evet değerli dostlar, bugün gerçekten ilginç bir sürece geçtik. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olmak için Recep Tayyip Erdoğan Bey ile yarışacak olan Sayın Kılıçdaroğlu bugün son kez meclis kürsüsünde sevenlerine, partilerine seslendi. Oradan son kez seslendi. Bundan sonra daha çok seslenecek. Çünkü seçim süreci başlayacak. Herhalde meydanlarda olacak sıkça. Meydanlarda olmasının yanı sıra muhtemelen de öyle tahmin ediyorum ki bir yandan da bu mitinglerle birlikte özellikle Türkiye'nin depremleriyle ilgili sarsılan insanların yanına da gidecek. Ve Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olmak için mücadelesini verecek. Bugün Sayın Meral Akşener bütün bu toplumsal depremin ardından Habertürk Televizyonu'nda Fatih Altaylı ile olacak. Bunu niye seçti Sayın Altaylı göreceğiz. Sayın Altaylı bugün bize şu iddiada bulunmuştu. Ben sadece bir konuda yanıldım, onun dışında yanılmadım demişti. Yanıldığı konu neymiş, ne değilmiş onları da göreceğiz. Ama ben kendi payıma sadece Meral Akşener'e kulak vereceğim. Neden derseniz, çünkü Sayın Akşener hem siyasi kişilik olarak hasar aldı bu süreçte, sanki dengesizmiş gibi oldu. Hem de bir taraftan söz savunmanın, herkes ben dahil onu eleştirdik, belki de söyleyecek bir şey vardır ve bunu söylemesinin de zamanıdır. Öte taraftan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün tam da bir kucaklayıcı lider anlayışıyla, aslında öyle bir tutumla şu tavrı getirdi. Biz de onu hep beraber izledik. İşte dedi ki, oğlum Ekrem, dostum Mansur, bunlar hep benim yanımda olacaklar dedi. Meral Hanım'ın da bazen mert kadındır, ülkücü tarafı tutar, biz de onu biliyoruz dedi. O da oldu dedi falan, işi tatlıya bağladı ve buradan yürüyelim dedi. Türkiye'de öyle bir hava var ki, birlik beraberlik vesaire güzel. Bu birlik beraberlikle İlke ya da ilkesizlik meselesi nedir siyasette, onu konuşmak lazım. Ben hep şaşırırım. Birbirlerine ağzına geleni söyleyip de daha sonra el sıkışan insanlara şaşırırım. Yarın Ali bana Devlet Bahçeli Bey ile Sayın Erdoğan arasındaki söylenen sözleri de bu Meral Hanım'ın söyledikleri ekseninde bir hatırlatma yapacaktır. Daha çok var da biz bu yakın dönemde olanları söyleyelim. Herhalde benim fıtratımın siyasete uygun olmayışımın nedeni, ağzımıza geleni söylediğimizde sonra yan yana gel. Sahiden barışmalara bir şey diyemem. Hani şunu anlarım. Mesela Necdet'te biz, o Trabzonsporlu, ben Fenerbahçeliyim, tartıştık diyelim. Ama sonradan gerçekten barıştık. Onu anlarım. Özür dilenir falan. Ama burada öyle değil. Mesela çarşamba kavga ediyorsun, perşembe küfür ediyorsun. Yani çarşamba perşembe kavgalısın, cuma barışmışın, cumartesi kaldığın yerden küfre devam. İşte onu benim aklım almıyor, bilmiyorum sizinki alıyorum, ama siyasetin böyle olduğunu söylerler. Bunu söyleyenlere de niye diye sorarım ben. 0212-809-3043'ten Türkiye'nin siyasal gündemini, etik sorunlarını da belki de konuşmamız gerekecek. Bugün depremler oldu yine arka arkaya. Bu depremlerin küçük ölçekte oluyor olması kendisinin, yani depremin ölçeğinden daha büyük bir iz bırakıyor artık. Neden? Çünkü Türkiye o kadar ağır bir deprem yaşadı ve o kadar ağır bir bedel ödedi ki, bu ödediği bedel üzerinden şu gerilimi yaşıyor. En ufak bir sarsıntı toplumu infiale taşıyor. Dolayısıyla şimdi deprem bölgesinde yağmur, çamur, her şey de var. Yani Türkiye'nin önümüzdeki günleri deprem ve seçimle geçecek gibi duruyor. Umarım başka bir doğa olayıyla karşılaşmayız, en azından şimdilik. Bizim ders alıp kendimizi onarmamıza bir zaman bırakır doğa. Çünkü benim anladığım kadarıyla aslında biz pek de ders almakta mahir değiliz. Evet, Türkiye'nin özgür radyosu, Radyo Sputnik, belki de Radyo Sputnik içerisindeki en çoğulcu program. Neden derseniz, diğer arkadaşlarımın görüşlerine haksızlık etmem. Ama biz bu programda bir de size mikrofon tutuyoruz. O anlamda söylüyorum. Tüm değerli programcılarla birlikte Türkiye'nin hukukun üstünlüğü, laiklik, cumhuriyet değerlerine sahip çıkma konusunda bir irade gösteriyoruz. 0212-809-3043 saat 19'dan itibaren bize ulaşacağınız numara. Bakayım ne çalıyormuş Necdet. Bir duyalım Necdet.
Daha ne haber, ne haber, ne haber.
Evet değerli dostlar, siyaset bilimci, değerli akademisyen Murat Somer'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Somer.
Hoş bulduk Emel Bey.
Türkiye tuhaf günlerden geçiyor, hem siyaset bilimciler açısından, yani tüm sosyal bilimler açısından, hem de ruh sağlığı ile ilgilenen alanlarda hekimler açısından da, psikiyatrlar ve psikologlar açısından tuhaf ve pek de kolay anlaşılabilir bir dönemde değiliz. Siz nasıl okuyorsunuz bu dalgalanmaları, bu çalkalanmaları, biraz da dilin sertleşmesini ve bana göre ırkçılığa varan bir yaklaşım var. Kısaca bir sizden bir vizyon, bir değerlendirme alabilir miyim?
Tabii ki valla aslında belki tamamıyla aklımızı kaçırmadıysak yani bu konuda bile belki şanslı görmemiz gerekiyor kendimizi. Çünkü yani gerçekten dünya ölçeğinde düşünürsek o kadar Türkiye'de o kadar hızlı değişen ve olumsuz gündemlerle günlerimizi geçiriyoruz ki özellikle yurt dışına çıktığında Türkler bunu çok hemen hissediyorlar zannediyorum. Çok hani karşılaştırması kolay değil. Benzer çok fazla ülke yok diye düşünüyorum bu kadar zor gündemlerin olduğu. Zaten uzun zamandır bir yaşadığımız bir otoriterleşme var. Geçmişte olanlardan farklı bir otoriterleşme. Yavaş yavaş olan, alıştır alıştır olan bir otoriterleşme. Ve bu hakikat ötesi söylemlerin, siyasetin aktif bir şekilde bir propaganda makinesi tarafından kullanıldığı bir şey. Bir otoriterleşme yaşadık. Dolayısıyla bir gerçeklik üzerindeki ortaklığımızı yitirdik büyük ölçüde. Yani sadece hani gerçeklik olur ama o konuda belki görüşlerimiz farklı, ayrılabiliriz. Fikirlerimiz, tercihlerimiz ayrı olabilir. Bu biraz daha farklı bir durum. Gerçekliğin ne olduğu üzerinde hiç anlaşamadığımız bölünmüş bir toplum haline geldik. Bu ruh sağlığı üzerinde de hiç kuşkusuz çok etkileyici bir şey. Ve en son olarak da tabii ki müthiş bir, yani bu yaşadığımız deprem acısı gerçekten çok sarstı. Hepimiz çok sarstı. Yani bunun bir yandan da hani tabii bu çok uzun süre bizi etkileyecek ve her açıdan etkileyecek. Bunu atlatmak kolay olmayacak ama şöyle görüyorum ben biraz... Siyasal açıdan, özellikle demokrasi açısından, şimdi biraz önce bahsettiğiniz hukuk devleti, demokrasi, laiklik, bu konularda, bu açılardan geldiğimiz noktayla belki bu depremde yaşadıklarımızda bir kader birliği var bu ikisinde. Çünkü
kader birliği derken yani hem toplumsal deprem hem de doğanın depremi iç içe geçti anlamında mı söylüyorsunuz?
Evet, iç içe geçti. Yani eğer biz daha iyi bir yönetim kuramazsak, yani nasıl şehirlerimizi daha iyi inşa etmemiz gerekiyorsa siyasal yönetim biçimimizi de daha iyi bir şekilde inşa etmemiz gerekiyor. Eğer zaten böyle bir siyasal bunu başaramazsak, yani demokrasimizi, devletimizi yeniden daha iyi, daha demokratik, daha sağlam, daha şeffaf, insana hizmet eden bir şekilde inşa edemezsek şehirlerimizi de inşa edemeyeceğiz.
Sayın Somer, şunu sormak istiyorum. Dünyanın hangi ülkesinde her seçimi rejim tartışmasına döndüren bir durum vardır? Yani nasıl bir tablo ki bu? Her seçim ölüm kalım meselesi. Çünkü her seçim bir seçim değil sanki. Yani bir tür halk oylamasıyla rejim değişikliğine dönüyor. Bu seçimde o hale gelmiş durumda. Bu makul müdür? Yani demokrasilerde böyle bir şeyin olmaması gerekir normalde, değil mi?
Olmaması gerekir. Ama biz zaten şu anda benim tanımıma göre demokrasi askıya alınmış. Hatta anayasada askıya alınmış bir ülkeyiz. Ama şunu söylemem. Ben yani siyaset bilimci olduğum için bu sadece Türkiye'de oluyor diye düşünmek de bize çok yardımcı olmuyor aslında. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz ama bu olağanüstü dönem başka sadece Türkiye'de olmuş olan bir şey değil. Yaşadıklarımızın iki nedeni var. Birincisi kutuplaşma. Kutuplaşma konusunda Türkiye dünyanın en derin otoriter,
başarılı ülkesi.
Başarısız diyelim. en yoğun buna maruz kalmış ülkesi ya da başarılı diyelim, bu kadar kutuplaşma.
Yani kutuplaşmayı çok beceriyoruz özde.
Kutuplaşma bunu yaratıyor. Bir de biraz önce bahsettiğim bu kademeli, işte yavaş gelişen demokratik erozyon dediğimiz otoriterleşme süreci. Bu hep bütün seçimler işte bir halk oylaması haline getiriyor aslında. Çünkü muhalefet için de kolay değil. Aslında bir rejim tehlikesi var. Türkiye'de zaten birçok insan da söylüyor. Bunu size anlatmama gerek yok. Biz 15 senedir aslında zaten bir rejim tehlikesi yaşıyoruz. Ama tabii ki 15 sene önceki durum farklıydı, 10 sene önceki durum farklıydı, 5 sene, 6 sene önceki durum farklıydı. Bu rejim tehlikesini görüyorsunuz. Bunu tabii bunu engellemek için halka hitap edip, bu halkı çağırıp, toplumu mobilize edip bu rejim tehlikesine karşı bir duvar yaratmanız lazım, direnç yaratmanız lazım. Ama öte yandan da hem rejim tehlikesi var diyorsunuz, hem de insanlara diyorsunuz ki seçimlerde gel bana oy ver. Şimdi rejim hatta bir rejim yıkıldı derseniz eğer artık demokrasi değil dediğiniz zaman o zaman seçimlerde insanlardan oy isteme haklılığınız ya da meşruiyetiniz de zayıflamış oluyor. Yani muhalefet aslında böyle bir ikilem arasında kalıyor. Ben son 10 senedir muhalefetin yaşadığı bazı zorlukları böyle biraz çok farklı bir pencereden bir yandan da böyle de okumaya çalışıyorum. Örneğin çok tartışmalar oldu Türkiye'de. Kaç defa haklı olarak birçok insan dedi ki niye hala meclise gidiyorsunuz? Niye seçimler boykotu edilmiyor örneğin? Bunlar haklı aslında eleştiriler. Çünkü bakıyorsunuz artık seçimler adil, özgür değil. O zaman tabii bu çok otomatik bir tepki buna karşı ne oluyor? Niye bu seçimlere katarak meşrulaştırıyorsunuz? Ama öte yandan da böyle bir otoriterleşmeyi engellemenin tek yolu da gene demokrasi. Bu seçimleri kullanarak ancak bunu değiştirebilirsiniz. Hatta kutuplaşma için de benzer bir şey söyleyebiliriz. Kutuplaşma ya ben sadece kutuplaşma da demiyorum. Çünkü bu işte küresel ısınma gibi bizim dışımızda, gerçi o da bizim tabii dışımızda olmuyor ama gerçekleşen bir şey değil. Kutuplaştırıcı siyaset diye bir şey var ve belli siyasal hedeflere ulaşmak için aktif olarak, bilinçli olarak kutuplaştırıcı dil, siyaset kullanıldı Türkiye'de. Şimdi böyle bir kutuplaştırıcı bir saldırgan ve bu tabii seçilmiş hükümetler eliyle de kullanıldı. Saldırgan bir dil kullanıldığında örneğin işte kadınlara karşı, kadın hareketine karşı ya da demokratik haklarını kullanan insanlara çapulcu dendiğinde ya da işte terörist dendiğinde doğal olarak tabii siz de buna bir tepki vermek istiyorsunuz. Siz de buna karşı tepkisel sert bir dil kullanıyorsunuz. Bu haklı olabilir ama sonuçta ne amaç hasıl olmuyor çünkü kutuplaşma daha da derinleşiyor. Bir yerde kutuplaşmayı aşmak için de belki toplumda herkese ulaşamayız tabii ki. Ama bir şekilde hani basitleştirip işte yarı yarıya ayrıldık diyelim. Kutuplaşmayı aşmak için bir şekilde kendi yarımızın dışına da çıkmak zorundayız. Yani karşı kesimden de bir kesime ulaşmak zorundayız.
Bir şey sormak istiyorum.
Buyurun.
Şimdi tabii. Yani bu kutuplaşma dediğimiz mesele bana şöyle geliyor bir taraftan. Yani aslında kutuplaşma siyaset biliminde evet bir düşman yaratma, bir hedef yaratma falan olduğunda bir yöntem olabilir. Ama otoriter rejimlerde başka bir tablo oluşuyor. Çünkü normalde kutuplaşmayı bir ölçüde siyasal kutuplaşma olsa bile aynı toplumda yaşamanın teminatı yasalar. Anayasa ve bunda uzlaşmış olmak. Türkiye galiba artık anayasa konusunda bir kere uzlaşmış değil. Yani ortada bir takım yasalar var. Ancak anayasanın hani ihlal edilmesinde bir meşruiyet olmuş durumda. Kimse buna takılmıyor. Devam ediyoruz. Yasaları uygulayacak kişilerde, hakimlerde, savcılarda yine başka türden bir problematik var. Kutuplaşma siyasal alanın propagandası olmanın ötesinde gündelik hayatta insanları kutbun bir kısmını iktidar yapıyor, bir kısmını bataklığın dibine çökertiyor. Asıl sorun bu değil mi?
Tabii ki çünkü biz ileri safhaya geldik. İleri bir safhaya geldik ama bunun buraya nasıl geldiğimizi de düşünmekte fayda var. Aslında bunu daha erken safhalarında bu siyaset kendi tabanından neye dayanarak destek aldı? Çünkü erken safhalardaki bu otoriter politikalar bugüne göre tabii çok daha ılımlıydı. Yani daha düşük seviyedeydi. Örneğin işte yargının yavaş yavaş siyasallaştırılması, işte bürokrasideki kadrolaşma, ne bileyim çok basit aslında unuttuğumuz normlar. Yani bir şeyin bile ne bileyim televizyonda geçmişte siyasal parti liderlerini aynı programda görebilirdik tartıştıklarını. Bu bir demokratik haktır. Bu unutturuldu, ortadan kalktı. Mecliste bir takım sorulara yanıt vermeme. Bu tür şeylerin hepsi tabanına şöyle izah edildi. biz bir yeni Türkiye yaratmamız gerekiyor. İşte karşımızda otoriter, farklı sıfatlarla nitelendirdikleri otoriter bir direnç var. Bunu aşmak için biz bunları yapmak zorundayız. Bu şekilde de belli bir tabandan destek alabildiler. Yani bugün Türkiye'de ve başka bazı ülkelerde de yaşanan otoriterleşmenin şöyle bir özelliği var. Yavaş yavaş gelişiyor. Bir de seçilmiş hükümetler eliyle oluyor. Bu ne demektir? Yani bir şekilde seçimler yavaş yavaş bu adil, özgür niteliklerini kaybetseler bile sonuçta gene de oy alıyorlar. Bir kesimden büyük bir oy alıyorlar. Dolayısıyla da bunu işte kutuplaştırıcı siyaset yoluyla, eğer biz bunu yapmazsak karşı taraf gelir ve sizin işte size kazandırdıklarımızı da geri alır korkusunu yaratarak. Ve bugünkü ileri safhada da bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Yani bir propaganda makinesi var ve bu propaganda makinesi aktif bilinçli bir şekilde sürekli şu korkuyu pompalıyor. Yani bugün belli televizyon kanalı, yani ben ruhsal sağlığımı etkileyecek bir şekilde bunu yapmaya çalışıyorum anlamak için. Bu kanalları izlemeye çalışıyorum. Eğer bunları izlerseniz çok net bir şekilde görüyorsunuz. Çok açık bir şekilde bu korkuyu canlı tutmaya çalışıyorlar. Yani bugün toplumun çoğunluğu hükümetin politikalarından memnun değil. Bir değişim istiyor. Daha doğrusu değişime bu çok tahvil olmuş durumda değil her zaman ama bugünkü durumdan memnun değil çoğunluk. Bunu görebiliyoruz araştırmalarda, anketlerde. Fakat o kesime şu söyleniyor. Bunun için çok kaynak aktarılıyor. Bir çaba gösteriliyor. Evet, kötü olabilir. Fakat muhalefet daha kötü. Yani muhalefet ise daha kötü olur. Dolayısıyla sabret. Daha kötüsünün olmaması için bize destek bir şekilde istemeden de olsa destek vermeye devam et. Bu bir bilinçli bir şekilde bu imaj yaratılıyor muhalefet üzerinde. Bunu kırması da muhalefetin çok kolay değil. Yani çok çarpıcı, ben bazı anket verileri ne baktım yakın zamanlarda. Yani depremle ilgili de ortaya çıkıyor bu. Öncelikle şu çok önemli. Halkın büyük bir bölümü hala haberlerini televizyonlardan alıyor. Yani sosyal medya haber almak için büyük bir kesim tarafından o kadar çok kullanılmıyor. Ve televizyonlarında büyük bölümü biliyorsunuz iktidarın kontrolünde. Şimdi dolayısıyla da insanların büyük bir bölümü, örneğin işte ne bileyim Halk TV'de olsun, işte KRT'de olsun, işte Sputnik Radyo'yu dinlemiyor zaten. Yani orada söylenen şeyleri söylenen şeyleri bilmiyor. Ve depremle ilgili olarak yani şu an analiz edilmesi gereken çok önemli verilerden bir tanesi şu. Normal olarak bu kadar kötü yönetilmiş bir depremin iktidara verilen destek oranlarında bir değişiklik yaratması gerekir. Şu anda bu belki tabii ileride önümüzdeki haftalarda çıkacak ama şu anda örneğin benim elimdeki verilere göre böyle bir değişim olmamış durumda. Ve bunun nedeni çok açık. Ben kendime göre ufak bir deney yaptım kişisel düzeyde ve bir süre iktidar kontrolündeki medya, televizyon kanallarını izledim ve bunu Halk TV, KRT gibi kanallarla karşılaştırdım. Çok açık bir fark var. İki ayrı dünya görüyorsunuz. İktidar kanallarındaki gösterilen o çerçevenin içerisinde ve saydım ben bunu basit bir deney olarak %90 o karede gördüğünüz kişilerin içerisinde çoğunluk devlet görevlilerindeydi. Yani gördüğünüz sahne bir enkaz var, acı bir durum tabii ki. Ama orada gördüğünüz kişiler çoğunluk işte AFAD görevlisi, devlet görevlisi. Yani devlet mevcut. Devlet orada elinden geleni yapıyor, müdahale ediyor. Bunu görüyorsunuz. Muhalif kanallar diyelim, o kanallara baktığınız zaman işte bambaşka bir şey, çerçeve görüyorsunuz. Devlet yok.
Evet. Yani siz diyorsunuz ki medyanın konumlanma biçimini toplumun seçimlerde de etkileyecek, öyle anlıyorum ben.
Bunda hiçbir kuşku yok. Mutlaka etkileyecek. Ama bunu muhalefetin aşması gerekiyor. Aşması gereken şeylerden bir tanesi. Aşmanın yolunu bulması gerekiyor. Yani bu tabii hiç aşılamaz demek istemiyorum ben. Ama bu çok önemli bir faktör olduğunu söylemeye çalışıyorum. Yani hem bu kutuplaşma konusunda, çünkü kutuplaşma seçim sonuçları da doğrudan ilişkili. Yani birçok insan kutuplaşmış ortamlarda oy verdiği tarafı çok desteklediği ya da ondan çok memnun olduğundan çok karşı taraftan korktuğu için, karşı tarafı beğenmediği için, karşı taraf iktidara gelmesin diye oy veriyor. Dolayısıyla değil mi? Bunu aşmak için.
Evet. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için ve bu sürecin daha da problemli olup olmayacağını hep beraber göreceğiz. Umudum o ki Türkiye özgür ve en azından demokratik olmanın çabasını gösterir. Çok teşekkür ederim Murat Bey.
Ben de aynı umutla. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Sağ olun.
Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Su olsam, ateş olsam, göklerdeki güneş olsam, konuşmasam, taş olsam, yine de oynar mısın benimle? Susulsam, kusur olsam, ağızdaki küfür olsam, oynar mısın benimle? Sayılmasam, kaç olsam, topraktaki güç olsam, aptal gibi.
Evet değerli dostlar, aslında hayatın akışına baktığımız zaman hayatın içindeki giyip anlamlı olan bir tadın sanki onunla karşılaştığımızda suçluluk hissettiğimiz bir dönemindeyiz. Yani denize bakarak örneğin İstanbul'da bir çay içmenin ya da akşam dostlarla iki kadeh parlatmanın ya da ne bileyim bir şarkıyla neşelenmenin, belki bir kitapçı gezmenin, güzel bir konserde olmanın, sevdiğiniz bir insanın kokusunu duyumsayarak sarılmanın, hepsinin insana suçluluk hissettirdiği bir yandan da bir dönemdeyiz. Hayat akıyor, gündelik yaşamda gündelik ihtiyaçlar, yeme içme, uyuma ve başka ihtiyaçlar bir biçimiyle karşılanıyor. Ama işte deprem bölgesindeki insanların bir anda, yani evleri yıkılmadan bir saat önce, belki de uykularının en güzelinde, hangi rüyayı gördüklerini bilemediğimiz o anda bizimle aynı haldeyken bir bakıyoruz. Şimdi insanlar evlerinde eşyalarını, anılarını, geçmişlerini, dostluklarını, umutlarını, bazen göçük altında bıraktıkları sevgilileriyle, sevdikleriyle birlikte tüm yaşamlarını yitirmiş oluyor. İnsan acaba ölsem daha mı iyiydi diye bile soruyor. Öyle şeyler okuyoruz ki ailesindeki herkesi yitirmiş bir genç hayatta kaldığından neredeyse utanç duyar gibi. Sanki öyleyse onlara kavuşacakmış gibi hissetmiş vaziyette. Öte taraftan Herakleitos'un hep söylediğim gibi güneş her gün yeni. Peki nereden bakmak lazım hayata? Montaigne'in çok sevdiğim bir sözü vardır. Bir insanda bütün insanlar vardır diye. Romancılar özellikle bence insanın ruhunda yaptıkları kazıda içimizdeki insanları bulmaya çalışırlar. Elbette ki bu güdüyle oluşan, dürtülerle oluşan bir insan değil. Kuşkusuz hepimizde, bütün hayvanlarda olduğu gibi bizde de bu var. En değerlisi de belki hayatta kalma dürtüsü. Ama bir de etik ölçüler, yani hayata ölçüt koyabilme yetisi var. Kolay mı onu oluşturmak? Şöyle söyleyelim, bizim ülkemizde insanlar düşünmeyi bilmez dediğimde şöyle bir şaşkınlık olmuştu. Ama gariptir, bizde böyle bir değerlendirme yapıldığında herkes bu toplum cahil falan gibi değerlendirme yaptığında kendini onun dışında görerek yapıyor. Düşünmeyi bilmez deyince de insanlar kendileri düşünebilir de diğerleri düşünemezmiş gibi hissediyor. Oysa şuradan bakmamız lazım geliyor. Kaç sözcükle konuşuyoruz? Meramımızı kaç sözcükle anlatabiliyoruz? Kaç kavram biliyoruz ve bu kavramların anlamlarına dair ne kadar kanaatimiz var? Nasıl ilişkilendiriyoruz? Ve entelektüel hayatı nasıl sürdürüyoruz eğer böyle bir hayat varsa? Ben Türkiye'ye dair hep bir malumat furuşluk çağında olduğumuz yönünde kaygı üretmişimdir. Yani bizim ülkemizde her 4 kişiden 5'i şairdir derler. Şair olmayı mesela alt alta duyguları yazmak gibi anlarlar bazıları. Oysa ki bazı şairler bir şiiri tamamlamak için bir ömür beklerler. Tanrı kulağına fısıldasın diye umut ederler. Ha Tanrı kulağına fısıldasın deyince insanlar ilham mı geldi diye sorar. Oysa ki ilham kimseye gelmez. İlham aptalların işidir ilham. Yani esin. Çünkü akıllı insanlar, sanatçılar bilirler ki edebiyat, felsefe, sanatın bütün dalları önce işçiliktir. Yaratıcılık kuşkusuz önemlidir de yaratı doğadan size şırınga edilmez. Bakacaksın, göreceksin, dokunacaksın, düşüneceksin, seveceksin, düşeceksin ve kalkacaksın. Peki o zaman ne olması lazım geliyor? Kafanızı kaldırdığınızda gerçekten çevreyle o ilişkiyi kurabiliyor musunuz? Ya da bir başkasının acısı üzerinden hayatı kavrama ve onun üzerinden bir düşünce kurma şansınız var mı? En zoru hakikat nedir sorusuna yanıt bulmak. Hakikate dair düşünmek. Herkes hakikatten söz ediyor ama avuçlarımızın arasından kayıp giden o hakikate dair kaçımızın bir fikri var. Çünkü kavramlarımız benzemiyor. Çünkü sözcüklerimiz sadece ses olarak belki kulağımızda aynı tınlıyor ama karşımızdakine öyle geçse bile anlamı öylesine yerleşmiyor. Kaldı ki düşüncemizden süzülüp gelen sözcükler, o cümleler ne kadar kendimizi ifade etmemize yarıyorsa bile hep eksiktir. Onu işiten, ona dair o kavramlar üzerinden anlam üreten birisi de her koşulda eksik kavrar. Bu kadar eksikliği yaşamlar sürer insan buna nasıl direnç gösterir? Melih Cevdet der ki, ruh şarabı gördü üzümden önce. Ruh şarabı gördü üzümden önce demek için insan bir ömür bekleyebilir. Çünkü şarabı üzümden önce görebilmek için demlenmek gerekir. Bilgelik gerekir. Peki o bilgelik kaygısını kaç kişi taşır? Şöyle bir yanılgı üzerinde hayat devam ediyor. Zannediyoruz ki seçimler gerçekten hakiki seçenekler üzerinden gerçekleşiyor. Bir soru. Mesela içimizdeki en yetenekliler, en akıllılar, en yaratıcılar, her neyse en bilgeler, düşünme yetisi en gelişmiş olanlar mı bizi yönetiyor? Hayır. Peki seçim neden böyle bir kutsallık taşıyor? Acaba kalabalığın gösterdiği yol her zaman doğru bir işaret mi? Bunları sormaya başladığınız zaman zaten tek başınıza kalmaya başlıyorsunuz. Ha, tek olmak kötü mü? Bana sorarsanız tek olmak kötü değil.
Bugün sen çok gençsin yavrum, hayat ümit neşe dolu, mutlu günler vaat ediyor sana yıllar ömür boyu. Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Doğarken ağladı insan bu son.
Bazen insan soru sormaktan çekinir. Tam bunu söyleyecekken vazgeçiyorum. Çünkü aslında soru sormaktan çekinir derken doğru bir şey yapmadığımı görüyorum. Çünkü doğru yerden tartışmıyorum. Bizim toplumumuzun soru sormaktan çekindiğini söylediğim zaman hakikatin üstünü örtmüş oluyorum. Bizim toplumumuz, geri kalmış toplumlar genellikle soru sormayı bilmiyor maalesef. Bunu hayatın pek çok alanında görebiliriz. Birbirimizle sözüm ona cümleleri tamamlayacağız diye yola çıktığımızda başı sonu belli olmayan, kavramları olmayan, sonunda bir soru işareti gelemeyeceği zaman anladın sen beni diyen insanlardan oluşuyoruz. Anladın sen beni. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Ben kendimi ifade edemiyorum ama aklımdan geçenleri senin tahmin ettiğini varsayıyorum. Öteki de anladım diyor. O da diyor ki sen kendini anlatamıyorsun. Zaten benim de kendimi anlatacak sözcüklerim yok. Ben senin söylediklerini tahmin ediyorum. O da bir yanıt veriyor. Sen de beni anladın değil mi diyor. Aslında insanın sezgileri bir ölçüde önemli olabilir. Çünkü hayatı duyumsamak, bilmediklerimiz üzerine bakıp onun üzerine akıl yürütmek falan, duygular beslemek, o duygunun bilgeleşmesini ve onun üzerinden demlenerek bir cümle, bir yapıt oluşturmak anlamlı olabilir. Ama tamamen kurduğumuz cümlenin rastlantısal olarak karşımızdakinin kavrayacağını varsaymak üzerinden bir yaşam sürüyor. O yüzdendir ki siyasette çok basit bir denklem vardır. Siyasette derler ki en ilkel, en kolay halde ilkokul çocuğunun, hatta ikinci sınıftaki bir ilkokul çocuğunun kavrayabileceği bir dili kullan ve az şey vaat et ama mutlak vaat et. Yani bir dönem iki anahtarın vaat edilmesi gibi. Evet, o iki anahtar düş kurdurtabilir, geçici sürede sizi alıp götürebilir ama aslında baktığınız zaman iki anahtar falan yoktur. İnsanlar nedense ömürlerinin bol keseden akıp gittiğini zanneder. Sanki uçsuz bucaksız sonsuz bir zamanı varmış gibi düşünür. Oysa ki öyle bir zaman yoktur. Uçsuz bucaksız bir zaman yoktur. Ve ertelemek ya da ertelediğin şeyi ertelediğini bilememek üzerinden avuçların arasından kayıp giden hayata böyle arkasından bakıp gözyaşı dökersin. Bazen gözyaşı dökmekte de geç kalırsın. Çünkü yaşadığını zannettiğin o anda bir şey yaşamış falan değilsindir. Buradan Kant'a gelmek istiyorum. İnancın insanlığın çocukluk hastalığı olduğunu söyler. Çünkü inanmak bir irade devridir. Düş kurmak ya da kafanızda kurduğunuz bir ütopyayı gerçekleştirmek için mücadele etmek anlaşılabilir belki. Ancak kendi iradenizi birine devretmek, bütün kararları sizin adınıza bir başkasının almasını istemek ve onun bir tür seçilmiş insan gibi davranmasını beklemek, ben yokum, yok hükmündeyim demektir. O zaman aslında bir tercih de yapmış olmuyorsunuz. Seçim, seçme hakkı, seçeceğin her neyse onu bilmekle ilintilidir. Buradan soruyorum, önünüze konan seçeneklerden gerçekten herhangi biri sizin bir seçim yapma anında gerçekten o seçenekler sizin ihtiyacınızı karşılayacak biçimde mi? Hani insanlar diyor ya, kötünün iyisini seçtim. Peki hiç şunu düşündük mü? İyi ne, kötü ne? Ya da uğrunda mücadele ettiğimiz o dava tırnak içinde ne, onu biliyor muyuz? Şenlik yaptığımızda, kazandığımızda kazanan biz miyiz? Yoksa kazanma diye bir şey var mı? Yani dava diye tarif edilen şey ne? Peki bunu düşünme olmaksızın kavramak mümkün mü? Yoksa kendi irademizi bir bilir kişiye, yani örneğin bir kanaat önderine Yani örneğin bir siyasetçiye, bir bakana, bir cumhurbaşkanına, bir parti liderine devretmek hem kolaycılık, hem kadercilik, hem de aslında bir taraftan ahmaklık değil mi? Neden bir başkası bana biricik olarak tanınmış olan hayatı bu biçimiyle, onun iradesiyle yaşamamı zorunlu kılsın ki? Ve ölçüt oluşturamamış bir insan olarak acaba ben nasıl bir hayatı sürüyorum ki? Ölçüt ne? Nasıl bir hayatı sürüyorum o anlama yetisi değil mi? Mukayese etme kabiliyeti nasıl olacak? Görgü dediğimiz ne? Kültür dediğimiz ne? Bilgelik yolunda vereceğimiz mücadele ne? Şimdi bütün bunları düşünmeye vaktimiz var mı? Bana sorarsanız yepyeni bir sorun da bu. Çünkü insanların sanılanın tersine düşünmeye vakti de yok. Öyle diyorlar. Hiç katılmıyorum tabii ben buna. İnsanın hayatta yapabileceği en lezzetli ve en sıkça uğrunda mücadele vermesi gereken şey düşünme yetisi kazanmaktır. E peki düşünme yetisini kazanmak için bir gayretimiz var mı? O da yok. Çünkü düşünmeyi sanki tanrısal bir olanakmış ve bize bahşedilmiş gibi algılıyoruz. Halbuki düşünmek için düşünmenin anlamını bulmamız gerekir. Nasıl düşünülür? Öğrenmek gerekir. Siz eğitim meselesinde düşünmeye dair herhangi bir ipucunu vermediğiniz insanların, uyarıcıların elinde topa çevrildiğini, bir o tarafa bir bu tarafa topaç gibi döndüğünü, o daha lezzetli bir şey söylediği zaman ona, bu daha cafcaflı bir şey söylediği zaman buna iltifat ettiğini görürseniz, peki yönü pusulası belirsiz olan bir insan gerçekten bir hayatı sürüyor olabilir mi? Yoksa yuvarlanarak, kaptırıp koyvererek bir takım vaatler üzerine mi hayatını sürdürüyordur? Ve o vaatleri veren kimdir? Ve o vaatleri verenden hesap sorma olanağımız var mıdır? Yazgıyla ilişkimiz ne peki? İnançla ilişkimiz ne peki? Bütün bunları iyi düşünmemiz lazım. Ondan sonra bütün bunları bilmeksizin ben tercihlerimde çok eminim. Bizim liderimiz her şeyi çözer. Bizim apartman yöneticimiz her şeyi çözer. Şöyle düşünelim. Apartman yöneticiniz ben hallettim diyor. Neyi hallettin? Vallahi bina sağlam. Nereden biliyorsun? Müteahhit söyledi. Müteahhite niye inanıyoruz? Ya benim arkadaşım. Peki müteahhite soruyorsun. Kim söyledi? Ya zemin sağlanmış. Nereden duydun? Ya öyle dediler. Belediyeden bir arkadaş söyledi. Peki gereğini yaptığımı yapmadın. Kafana yıkılıyor ve dünya bitiyor. Hadi bu yıkımı bir kere gördün. Buradan bir sonuca varıyor musun? Hayır. E kader canım bu. Peki niye bu kader bende böyle bir sonuç doğuruyor da başkasında öyle bir sonuç doğurmuyor? Ya bizim lider, parti başkanı her konuyu biliyor. Onun her konuyu bildiğini sen nereden biliyorsun? Çünkü sen hiç bilmiyorsun. O da iyi hamaset yapıyor ve seni ilkokul 2'deki oranda değerlendiriyor. Ve diyor ki sana yürüyoruz, kalkınacağız. Zaten veriler de bunu gösteriyor. Veriler dediğin ne? Ölçüm nasıl yapılıyor? Senin şahsi ölçütün yoksa ölçüm yapan kişiyi nasıl tahlil edeceksin? Ölçüm yapan kişiyi tahlil edemediğin takdirde ölçülene nasıl güveneceksin? Kavramların yok. Neyle mukayese edeceksin? İyi ve kötü ne? İşte bütün bunları düşündüm biraz. Necdet, biraz müziği açsana. Şimdi telefonları alabiliriz. Hattımızda kimse var mı bilmiyorum. Türker, buyurun.
İyi akşamlar, iyi yayınlar. Öncelikle herkese iyi akşamlar dilerim. Bir konu için sizi aramıştım ama o kadar güzel şeylerden bahsettiniz ve anlattınız ki bambaşka bir yere gittim. Şimdi benim dün tesadüf oğlumun okulda bir kodlama ile alakalı bir eğitimi vardı. Bununla alakalı bir seminere katıldım. Oradaki eğitmenler dedi ki işte çocuğunuzu bize yazdıracaksınız, kodlamayla algoritmayla alakalı biz onları yetiştireceğiz. Peki ne yapacaklar? Herkes soruyor, işte ücreti ne kadar, saat hangi saatler arasında olacak, herkesin kendine göre farklı bir sorusu var. Ben de dinledim. Yönetici şöyle söylüyor, bizim diyor bir diyor şablonumuz var, bu şablonda kodlamalar yazılı, o kodlamayı alacak oradan öbür tarafa sürükleyecek, yazılım yapacak, kodlama yapacak. Peki ben dedim ki siz dedim bu kodlamaları kendiniz yazmışsınız. Öğrenci sadece o kodlamayı alacak, bir bölümden bir kutucuktan tutup öbür kutucuğa koyacak. Peki dedim neden kendisinin yazmasına izin vermiyorsunuz? Yani gene sizin söylediğinizi yapmış oluyor. Aynı taktilerin söylediği şeyler gibi. Yani o kadar benzettim ki şu an az evvel sizin anlattıklarınızdan. Maalesef insanlara söz hakkı verilmiyor. İnsanların önüne seçenek konuluyor. Bu seçeneklerden birini seç deniliyor. Ama ben onu seçmek istemiyorum. Onu baştan belki yazmak istiyorum. Onu değiştirmek istiyorum. Bana göre o yazılan şey de doğru değil. O şekilde bakmıyorum. O şekilde hayal gücüm o şekilde kabullenmiyor onu. Ama maalesef bizim ülkemiz dahil birçok ülkelerde sizi buna itiyorlar. Buna sürüklüyorlar. Düşünmenizi elinizden alıyorlar. Az evvel yayına bağlanan o arkadaş dedi ki işte televizyonda yandaş televizyonları açtım. Her yerde AFAD ekibi, öbür televizyonları açtım. Kendilerine göre uyarladıkları o görüntüler. Hangisi doğru? İnsanlar hangisine inanacak? Hangisini kabullenecek? Ya gidecek yerinde görecek, yerinde izleyecek orada kimlerin var olduğunu. Buna da insanların imkanı yok. İnsanlar gitmek istiyor, gidemiyor. Görmek istiyor, göremiyor. Okumak istiyor, okuyamıyor. İzlemek istiyor, izleyemiyor. Yani tamamen bir kurgu, bir düzenin içinde hepimiz yarın sandıklara gideceğiz. Ama A partisine, ama B partisine. Yani herkes bir yere bir oy kullanacak. Ben geçen de yayına bağlandığımda şunu söylemiştim. Yani herkesten şu ricada bulunmuştum. Hepimizin çoluk çocuğu var. Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak istiyoruz. Düzgün bir gelecek bırakmak istiyoruz. Savaşların, mermilerin atıldığı değil, çiçeklerin belki atıldığı bir dünya bırakmak istiyoruz. İnsanların toprakla uğraştığı, gökdelenlerin koca koca yapılmadığı, daha bahçeli evlerin yapıldığı, koskoca bir dünyadan, bir kainattan bahsediyoruz. Ama bir toprağa bile sığamıyoruz. Sonra da öldüğümüzde işte bir karış toprağa gömüyorlar bizi. Ondan sonra arkamızdaki bıraktığımız yıkımlarla ya anılıyoruz ya da iyi şeylerle anılıyoruz. Yani bunları söylemek istiyorum. İnşallah bu seçim ülkede birçok şeyi değiştirir. Ama mevcut iktidar gelir, kendisini değiştirir. Ama yeni iktidar gelir, mevcut iktidarın yaptığı hataları düzeltir. Ve çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakırız. Bütün temennim bu. Teşekkür ederim verdiğiniz söz hakkı için.
Ben teşekkür ederim. Evet değerli dostlar, 0212 809 3043'teyiz.
Daha bitiyor gökyüzü bulutlandı dalgalar yorgun ağır kıyıda soluklanırlar gibi çadırlar söküldüler
Halim
İyi akşamlar.
Buyurun.
Enver Bey, bu topluma maalesef çaresizliği öğrettiler. Çaresizliği öyle öğrendik ki belki kapının kilidi açık, o kapıyı itsek dışarı çıkacağız ama öyle bir çaresizlik ki o kapıyı itmeyi kimse aklına getirmiyor. Böyle önümüze sunulan İşte dar paçalı, sivri burunlu ayakkabılı insanların bizi kurtaracaklarını umarak bir şeyleri bekliyoruz. Benim diyeceklerim bu kadar.
Teşekkür ediyorum. 0212 809 3043.
Biraz daha aşklar ümitsizce.
Evet, size bir zemin yarattığımı düşünüyorum. Bunlar benim düşüncelerim. Siz konuşurken pek çok soru geliyor aklıma ama sonra diyorum Enver şımarıklık yapma, bırak insanlar konuşsun. Mesela az önce kapıyı itsek hangi kapıyı demek geliyor içimden. Daha önceki yani kapı ne, kapının ardı ne meselesi bize öğrettiler diyor değerli dostumuz Halim. Türkiye'ye dönüyoruz. Türker diyor ki çocuklarımız için daha güzel bir gelecek. Dünyada en sevmediğim değerlendirme bu. Çünkü bu da bir erteleme. Hep birilerine bırakmak, hep miras. Oysa ki kendimiz için bir şey istemeye hakkımız yok mu? Yani örneğin ağaçlı bir kent, ışıl ışıl caddeler, sinemanın, tiyatronun, edebiyatın olduğu bir hayat. Hep erteleme, hep bir fedakarlık, hep bir feda toplumu, hep bir feda kültürü. Hayır ya. Mesela yaşlılar bazen şunu söylerler ki ben de artık yaşlı sayılırım. Derler ki bizden geçti. Siz çocuklar için üzülüyoruz. Ya niye senden geçti arkadaş? Emekli olmuşsun. Sanki emeklilik bizde ölümle eşdeğer tutulur. Ya tam da madem bu kadar 20 yıldır hiç hayatta yaşayamadın, 30 yıldır emekli oldun. Aslında bugün madem bir şey yaşayacaksın onu da erteliyorsun, bizden geçti diyorsun. Peki eğer emeklilikle, eğer elindeki o parayla geçinemiyorsan o zaman şunu soracaksın değil mi? Ya birader biz peki niye bu kadar çalışıp da 3 kuruşa düştü hayatımız, para kazanamaz olduk? Peki niye o zaman örgütlenmedim ben mesela, hakkımı aramadım, niye kadere boyun eğdim gibi gibi, neyse sormayayım. Hüseyin.
Hüseyin Aslan ben, İstanbul'dan. Son söylediğinizi tekrarlayacaktım işin doğrusu. 29 yıllık öğretmenim. Hiç bu son yıllardaki kadar hem ekonomik anlamda hem de sosyal anlamda zor duruma düştüğümüz olmamıştı. Tabii ki bunun bir numaralı sebebi az önce sizin de vurguladığınız gibi örgütlü olmamak. Şu deprem döneminde dahi örgütlü olmanın, bırakın yani bir parti ya da herhangi bir kuruluşun üyesi olmayı geçtik. Sendikalı olmak bile yakınlarımıza ulaşmak, onlara bir şeyler ulaştırmak için işe yarar. Maalesef diyorum, bunu birkaç yerde söyledim. Gerçekten bir sosyal hukuk devletinde devletin yapması gereken şeyler için örgütlü olmamızı, örgütlü olduğumuzu ve örgütteki arkadaşla bağlantımızı kullanmak zorunda kaldık. Sevdiklerimize bir çadır ulaştırabilmek ya da ihtiyaçları olan şeylere ulaştırabilmek için. Bu bile böyle bir zor durumda bize bunu gösterdi. Sendikalar, diğer örgütlü yapılar çok daha anlamlı çalışmalar yaptı bu deprem sürecinde. Biz bunları da gördük. 30 yılın sonunda gerçekten ne sosyal anlamda ne de ekonomik anlamda hayattan beklentilerimizi artık böyle karşılayamayacağımızı ve maalesef biraz önceki arkadaş gibi artık kendimizi geçtik. Çocuklarımızın bu süreci daha fazla yaşamaması için
Hüseyin Bey,
gerektiğini altını çiziyorum.
Hüseyin Bey, hayattan ne bekliyorsunuz? Yani ne bekliyordunuz demiyorum, ne bekliyorsunuz? Eğer hayattan beklentileriniz bittiyse normalde intihar etmek gerekir. Ne yapacağım ki, her şey bitti. Şimdi neden çocuklarımız için bir şey yapmalıyız? Yani tamam, zaten kendiniz için güzel bir dünya kurduğunuz zaman çocuğunuz da o dünyanın içinde mutlu olur. Benim anlamadığım şey, kendiniz için, kendimiz için dünyayı güzelleştirmemiz suç ya da ayıp mı? Yani mesela günde 100 sayfa kitap okuyup sonra kahve içip eşimizle sohbet edip dostumuzla yürüyüş yapmak ve bu yürüyüşü de ağaçların altında yapmak ve yaşımız 65-70 olduğu halde bunu yapmaya devam ettik mesela, suç mu, ayıp mı? Aynı doğayı zaten çocuğumuza da bırakmış olacağız. Ben çok merak ediyorum, yaşamdan ne bekliyordunuz? İkinci soruda, eğer bir şey beklemiyorsunuz niye hayatınızı sürdürüyorsunuz? Yani madem bir şey yok, o zaman atın kendinizi pencereden aşağı. Ondan sonra arkanızdakiler ağlar. Ha, onlar ağlamasın diye atmıyorum diyorsanız onu da anlarım. O zaman evden çıkmayın, bir tas koysunlar önünüze. Şevriye çorbası, yanına da bir dilim ekmek, tamam. Çok merak ediyorum. İnsan yaşamdan beklentisini nasıl ortadan kaldırır? Yani yaşamdan beklenti acaba sadece kariyer diye bize yutturulan genel müdürlük müdür? Yoksa yaşamdan beklenti acaba herhangi bir alanda iktidar olmak mıdır, zengin olmak mıdır? Yoksa yaşamdan beklenti elim ayağım tutarken hayatı anlamak için, bir ağacın bilgeliğini kavramak için ona bakabilme özgürlüğünü elde etmek midir? Yani sağlıklı soluk almak mıdır? Örneğin kaygı duymadan bir binada oturup sabah yürüyüş yaptıktan sonra döndüğümde çocuklarımın bana sarılması, ardından sevgilimle el ele yürümek, işte denize girmek midir? Yani yaşamdan ne bekliyordunuz da ne olmadı ve neden bitti bütün bu beklentiler? Çok merak ediyorum.
Yani biz zaten bu mücadeleyi hayatımız boyunca verdik, vermeye de devam ediyoruz.
Hangi mücadeleyi?
Biraz önce bahsettiğiniz o hayattan beklentilerle ilgili hayallerimizi gerçekleştirmek için bu mücadeleyi verdik. Ve
hangi mücadele onu?
Çok daha zor şartlarda.
Hüseyin Bey siz öğretmensiniz. Hangi mücadeleyi verdiniz? Yani eşit, adil, özgür, aydınlanmacı bir dünya için siyasal bir mücadele mi verdiniz? Örgütlü bir mücadele mi verdiniz? Para kazanıp birilerine mi? Yani ne yaptınız onu merak ediyorum.
Bu söylediklerinizin hepsini yaptım ve yapmaya da devam edeceğim.
Evet, işte bence o önemli.
Öğrencilerime de teknik bilgi ya da işte akademik bilgi yüklemekten çok bunların önemli olduğunu vurgulamak için bu kadar uğraştık. Teknik bir alanda aslında öğretmenim. Özel sektörde bu çalışmayla ilgili çok daha fazla para kazanabilecek ya da ekonomik anlamda daha iyi şartlarda olabilecek durumdayken dahi ben bunu tercih etmedim. Çocuklarıma da aynı şeyi aşılamaya çalıştım.
Hüseyin Bey şunu
ben de mücadele ediyorum, etmeye de devam ediyorum.
Şahane.
Bunu
şunun için söyledim.
Sendikal mücadele içinde de okulumda yanlış gördüğüm uygulamalar içinde sadece kendim için değil diğer arkadaşlarım ya da öğrencilerim için de o mücadeleyi vermeye de devam
ediyorum. Bir şey söylemek istiyorum size. Neden böyle tahrik edici konuştum? Şundan dolayı. Çünkü bazı meslekler isteseniz de bitmez. Örneğin öğretmenlik, örneğin hekimlik. Bunlar bitemez. Yani hekimliği unutmadığınız müddetçe sağlık konusunda şu ya da bu şekilde hayatın içinde birisi size sorduğunuz zaman, biriyle karşılaştığınız zaman bunu yaparsınız. Benim imza günlerimde bazen emekli öğretmen hanımefendiler ya da beyefendiler geliyorlar. Ben emekli öğretmenim diyor. Ben de diyorum ki öğretmenim diyorum, sevgili öğretmenim. Öğretmenin emeklisine hiç rastlamadım. Çünkü neden? Öğretmenlik bir meslek, evet doğru, ama nihayetinde aynı zamanda bir yaşam biçimi. Öğretmen hep öğretir. O yüzden siz de ömrünüzün sonuna kadar öğretmeye devam edeceksiniz. Öğretmenlik edeceksiniz bence.
Kesinlikle, çünkü bu konuda da aslında yakın çevremden eleştiri çok alıyorum. Ben sadece okulda öğretmenlik yapmıyorum. Yani içinizde işlediği zaman sokaktaki yanlış gördüğünüz bir şeyle müdahale etmek, trafikteki bir şeyleri düzeltmek adına yine müdahale etmek zorunda hissediyorum. Bir gün bundan
yakın çevrenizden niye eleştiri alıyorsunuz?
İşte görüyorsunuz toplumumuzda yani olması gereken şeyleri söylediğiniz zaman üzerinize vazife değil diye her türlü şeye maruz kalabiliyorsunuz, saldırıya ya da. Dolayı da şeyler yaşandığı için çevrem dedi ki ya kardeşim her şeyi sen mi düzelteceksin? Sen öğretme, okulunu da yap. Dışarıda, sokakta, kuyrukta illa herkesin hakkını savunacağım diye de yani çırpınma diye, başına bir gün bir iş gelecek, minibüs şoförüyle, taksi şoförüyle dalaşma, şöyle yaparlar, böyle yaparlar muhabbetlerine çok maruz kalıyoruz. Eminim benim durumda olan birçok vatandaş vardı ama ben öğretmen her yerde öğretmendir şiarını kesinlikle kaybetmedim. Umarım emekli olduğum zaman da aynı şeyle devam edeceğim yani.
Çok teşekkür ediyorum. Çünkü bence aydın tanımı tam da budur. Kimsenin sormadığı bir şeyde her meseleyi üzerine vazife olarak görmek, saymaktır. Elbette ki üzerimize vazife. Ne yapacağız yani? Ne yapacağız? 0212-809-43-43 0212-809-43-43 ben bu düzen partileriyle ilgili çok acayip irite oluyorum. Hatta ağzıma kadar geliyor, tam küfür edeceğim, hadi vazgeçeyim diyorum. Neden? Şimdi bu düzen partilerinde lacileri çekmek, işte kravat giyip sayın başkanım, sayın vekilim bilmem ne gibi işte abuk sabuk insanın içini bayan şeylerden söz etmek günlük sıradan işler. Hadi diyorum bunların bir gençlik kollarına bakalım. Yahu gençlik kollarındaki tipler de büyüklerinin suya çekmiş hali. Aynı. Gençlik kollarına başkanına yanındaki çocuk, ikisi de 19 yaşında 20 yaşında, başkanım diyor. Ya bir genç insan yanındaki benzer yaşında olan bir insana başkanım deyip ceketi de giyip kravatı da takıp önünü ilikler mi ya? Böyle bir genç olur mu ya? Bu lümpenlik, bu biçimsel olarak katılaşmış ve aslında içinde hiçbir fikir olmayan ve yarın bir gün abi biz de vekil oluruz, biz de tokatlarız hayatı bilmem ne falan diyen bir anlayışın içinden ne tür bir anlamlı dünya çıkabilir ki? Halbuki siyasal arayış toplumda daha iyi bir durumu yaratabilmek için yapılır değil mi? Yani temel mesele budur. Peki onun zemini ne olur? Düşünmek. Düşününce de bir takım tahliller yaparsın ve bir fikir olur ve bu fikir hayatın içinde diyalektikle birlikte dönüşür ve çeşitli sentezler elde eder, devam edersin. Şimdi Türkiye'de biçimsel olarak bir göreve sahip oluyorsun. Ya ben bakıyorum genel başkanların yanında, çok özür dilerim, böyle kıllı kıllı herifler kravatları takmışlar duruyorlar. Tıraş olmuş ama bakışlar kıllı kıllı geliyor bana. Yani böyle garip garip tipler, hepsinin pabuçlar aynı, yumurta topuktan hallice. Orada işte böyle belli ki sabah o çorapları giyerken siyah çorapları giymişler, bütün çoraplar siyah. Yani kokuyor mu kokmuyor mu bilmiyorum ama insanın pek de hoşuna gidecek bir şey değil. İşte bağcıklar, bilmem ne, pantolonlar yapılmış, siyah siyah pantolonlar, kemerler. Adamın kendisi renksiz. Dönüyorsun kadına, büyük oranda kadınlar da adamların bir türevi haline gelmiş. Ve sürekli birbirine sayın vekilim falan diye, ya nedir bu birader, yani arkadaşın senin Ahmet desene, niye sayın vekilim diyorsun ya? Yani vekilse bir de öteki tarafta vatandaş da sen vekilsin, esas benim, asıl benim. Bu da saçma sapan ayrı bir şey. Ne demek esas benim, asıl benim? Senin vekillik verdiğin adamın maaşı var, yetkisi var. Sen esassan, senin neyin var? Hiçbir şeyin yok. İraden yansıyor mu? Hayır. Ya bunlar sizin canınızı sıkmıyor mu? Bunlar size radikal bir tahammülsüzlük getirmiyor mu? Böylesine ahmakça bir ilişki ağı içerisinde ve aslında bu kısır döngü içerisinde garip garip tablolar. Yani ister Cumhur İttifakı'ndaki masalara, ister altılı masalara falan bakın. Kaç kelime konuşuluyor sanıyorsunuz? Churchill diyor ki siyasette her mesele 20 dakikada çözülür. 20 dakikada uzun süren hiçbir konuşma anlamlı ve yerli yerinde değildir diyor. En ciddi sorun savaş dahil 20 dakikada çözülür diyor. Churchill diplomasinin beyni, tanrısı. Yani şimdi saatlerce konuş, git gel, ara bulucular bilmem neler, öteki tarafta saraya çıkıyoruz diyor, Devlet Bahçeli koşturuyor karşıcı, Sayın Bahçeli, Sayın işte Cumhurbaşkanımız şöyle dedi, böyle dedi, abi ne dedi? Öteki tarafta altılı masa, arada iki tane milletvekili koşturuyor, bak diyor şöyle yapalım, buluşalım mı, önce otele gidelim, otelde ne yapacaksınız, bir çay içelim, sonra öteki otele gidelim, sonra abi otelden çıktık bir boğaz turu alalım, sonra masaya gidelim. Öteki tarafta o diyor ki ona, Devlet Bey diyor, ya şöyle bir yürüyüş yapalım, hadi yapalım. Sonra döndük, ya bizim diyor şeyi de çağıralım mesela, Fahrettin de çağıralım, o da iki fotoğraf koysun orada falan. Ya size biçilen rol ne burada hayatınız içerisinde? Sonra önünüze pusula geldiği zaman demokratik hakkımızı kullanıyoruz ve dam diye basıyoruz. İyi de neye basıyoruz? Ne düşünüyoruz, ne soruyoruz, kendimizi nasıl ifade ediyoruz? Biz hayatın neresindeyiz ya? Neye denk düşüyoruz? İnsan bunu sormaz mı kendine? Sormaz. Çünkü burası geri kalmış ülkelerin kaderine mahkum halde. Önce şunu düşünmemiz lazım hepimiz. Ben günde kaç kelime kullanıyorum? Ve ben bir hafta boyunca kaç cümle kuruyorum? Ve kurduğum cümlelerde kaç kelimeyle meramımı anlatmaya çalışıyorum? Bir. İkincisi, mesela ben D'da ayırmayı biliyor muyum? M ekini ayırıp soru işareti koyabiliyor muyum? yalnız ve yalnız arasındaki mesela farkı biliyor muyum? Mesela yalnızla yalnızı ayıramayan bir adama bir kadının aşık olmaması lazım. Kazık kadar oldun, önce ne dediğini bil. Ha bana şunu diyebilirsiniz. Bizi de öyle başbakan oldu ki Binali Yıldırım, yumuşak G'nin üstüne konacak işaretin yerini bilmiyordu. Ve gülerek dedi ki ben bunu çocukken de karıştırırım. Çocukken karıştırdığın şeyi başbakan olduğunda da karıştırıyorsan zaten o ülkenin halkı ayvayı yemiştir. Sus Enver, sus. 0212 809 3043. Benim tahammülsüzlüğüme verin.
Yine söylüyorum, gözü bağlanmış korkulardan, yasaklardan, baskılardan asla yetkilmiyorum çünkü kan emici yarasadan çıldırdım, baş kaldırıyorum, yemin ediyorum. Üç kağıtçının pezevengin, teslimiyetin ve minnetin yolu uğramayacak bana, bir dalgayım halk denizin, köpürdüm, baş kaldırıyorum. Ben bir namlu ağzıyım, omuz vermiş halkına, baş kaldırıyorum işte, herkes varsın farkına. Ben bir namlu ağzıyım, omuz vermiş halkına, baş kaldırıyorum, hey, herkes varsın farkına.
Sıfır 212 8 9 30 43'ten devam ediyoruz. Benim gevezeliğimi ara verip size mikrofon uzatmaya devam edeceğim. Hasan. Hasan gitti galiba. Evet dostlar, 0212-8930-43'ten bakalım baş kaldırıyor musunuz yoksa eyvallah mı diyorsunuz? Haydi bakalım. Yürü be Ahmet Kaya.
Karanlık yollardan geçtik, zehir gibi sular içtik. Bir yanımızda ölüm, bir yanımızda yar sevdik. Bir değil bin bir kere Sırat köprüsünden geçtik. Cehennemde ne illetin ta göğsünü deldik geçtik. Bu yolda dönenler oldu, mum gibi sönenler oldu. Yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu. Bu yolda dönenler oldu, mum gibi sönenler oldu. Yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu. Yer sen kaldın geride, bir sen kaldın geride. Ah gidiyor.
Evet, Türkiye'de pek çok acıyı yaşadık, döndük dolaştık, bugünlere geldik elbette. Şimdi bakıyorum, bir grup sanatçı, bir grup isim, bir grup partili şu ya da bu sebepten dolayı Kemal Kılıçdaroğlu ile çektirdikleri fotoğrafları hemen paylaşıma sokmuşlar. Hepsine buradan dikkat edin diyorum, erkenden havalara girmeyin. Çünkü hatırlarsanız herkes Muharrem İnce ile çektiği fotoğrafları paylaşıyordu. Muharrem Bey o gün sahneye çıkmaktan vazgeçince hepsi apar topar kaldırdı. Bir insanın hayatta kendinden öte hiçbir şeye güvenmemesi gerekir. Birinin ardına saklanarak, birisinden güç devşirerek hayatta hiçbir şey olamazsınız. Bu şu demek değil. Siyaseten birini sevebilirsiniz, onunla paylaşabilirsiniz ama bak benim onunla fotoğrafım var fikri gülünç olduğu kadar biraz da utandırıcı olabilir. Diyeceğim o ki insan eğer gerçekten bir aydın tavrı ve mücadelesi gerçekleştirecekse rüzgara karşı tek başına yürüme cesaretini de göstermeli. Bunu da buraya not edelim. Hadi bakalım 0212 89 30 43. Yürü be Nazan, güzel arkadaşım. Evet Bahar.
Merhabalar Enver Bey. İyi yayınlar diliyorum.
Bahar Hanım, sizi torpilli aldığımızı zannedecekler ama aslında torpilli değilsiniz. Sadece Necdet çok yakın arkadaşınız. Bu da doğal, yapacak bir şey yok.
Yok.
Yani benim de bu kadar yakın arkadaşım olsa ben de alırdım. Necdet, biliyorsunuz arkadaşlar, bir hattımız var sürekli meşgul. Diğer hattımız da Bahar için açık tutuluyor. Bahar aramak istediği zaman arıyor. Necdet de Ali ile birlikte bunu bir rastlantıymış gibi bana soruyor. Aralarındaki konuşma şu: Ali Bahar aradı mı? Aradı. Enver abiye sanki arada aramış gibi davranalım diyorlar ikisi. Oyalıyorlar. Bir iki kişi sokuyorlar. Ben kendimi kaptırdığım zaman Bahar diyorlar. Ben de Bahar diyorum, alıyorum yayına. Şimdi bütün hakikatleri toplumla paylaşmak lazım. Bahar torpilli. Konuş torpilli Bahar.
Kuru iftira diyorum. Enver Bey, bir deprem bölgesiyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum izin verirseniz. Şimdi tabii. Deprem bölgesine giden arkadaşlar oldu, döndüler. Onlardan bu sabah bazı bilgiler aldım. Bu şunu anladım ben: deprem olma ihtimali olan yerlerde, riskli bölgelerde, o deprem olmadan önce çadırların da hangi zeminlere kurulması gerektiğinin planlaması çok önemliymiş. Çünkü şu anda son günlerdeki yağışlar nedeniyle çadırları su basmış. Yani balçık içinde bazı çadır kentler. Kahramanmaraş'ta bir üniversitenin bahçesine kurmuşlar fakat zemin uygun olmadığı için bütün su basmış çadırları. Ve o çadırlarda bebekler, çocuklar var, anneler sinir krizi geçiriyorlarmış. Yani depremden kurtulduk ama geldik bu balçığın içine saplandık diye. Yani bu tür çalışmalara, umarım planlamalara, bundan sonra deprem riski olan bölgelerde çadırların nereye kurulmasıyla ilgili planlamalarda bu zeminlere dikkat edilir diye umuyorum. Öyle söyleyeyim.
Teşekkür ediyoruz sevgili Bahar.
Bir şey daha söyleyebilir miyim?
Söyleyin. O kadar mülayim, o kadar teker teker anlatıyorsunuz ki kapatsanız, bir daha bağla deseniz Ali bağlar mesela. Buyurun.
Enver Bey, bu depremin olduğunda işte bir 20 gün civarı günlük yaklaşık 200 tır yardım geliyormuş deprem bölgesine. Fakat şu son bir haftada bu tırların sayısı böyle 30'a 40'a düşmüş. Yani yardımlarda bir azalma var diyorlar bölgeden gelen arkadaşlar. Şimdi hani vatandaşlar olarak tabii insanlar bu yardımı sürekli kılma konusunda sanırım bir sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü bir ekonomik krizin zaten içinde insanlar ve yapabileceklerini yaptılar. Bu yardımların hani sürekli hale gelmesi için de bir takım önlemler alınması gerekiyor. Burada da herhalde görev ilk önce bu ülkeyi yönetenlere düşüyor. Bu iki konuyu belirtmek istedim ben de.
Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür
ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Aman efendim, hürmet bizden. Sağ olun, sağ olun. Evet Hasan.
Alo.
Buyurun.
Enver yoldaşım, merhaba. İyi yayınlar.
Buyur. Teşekkür ederim. Buyurun.
Vallahi arabayı bir kenara çektim. Yani sizi dinlerken mest oluyorum. Mest oluyorum derken gerçekleri söylüyorsunuz. Buna hep vurguluyorum yani. Ya bilmiyorum, bağımlılık olmuştur. Sevgili Enver abim, abi diyeyim.
Buyurun, estağfurullah.
Şimdi efendim, şöyle bir şey söyleyeyim Enver Bey, sevgili yoldaş. Yani az önce işte bir emekli, bir biz kendimiz için ne yaptık? İşte diyoruz, çocuklar olmazsa da çocuklar için bunu yaptım, bunu yaptım. Hayır, ben katılmıyorum. Aynı sizin görüşünüz diyeyim. Yani biz ne yaptık? Ne yapıyoruz kendimiz için? Enver Bey, ben şimdi çalışan birisiyim. Yani emekliyim ama yine çalışıyorum. Sağlıkçıyım daha doğrusu. Ülkemizin büyük sorunu olan, bütün sorunlar da büyüktür. İşle ilgili bir bölümde çalışıyorum efendim. Teknikerim daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Şimdi orada bir büyük sıkıntılarımız var. Yani o iç yapıları var. Tabii bilmiyor, vatandaş bilmiyor. Biz biliyoruz bu konuları. Ben kendim için bir şeyler yapmak istiyorum. Ya çocuğum, ben koşmak istiyorum. Ben mücadele etmek istiyorum. Ve çocuğuma da bunu empoze etmeye çalışıyorum. Çünkü çocuğumun eline vermişler bir telefon, çocuklarımızın. Sosyal medya içinde işte içerikleriyle beyin uyuşmuş. Uğraşıp duruyor. Dünya onun için farklı bir dünyadır. İşte her şeye ulaşabiliyor ve okumuyor. Ya okumuyor, gençlerimizi söylüyorum. Genellikle okumuyor, yürümüyor, karşı gelmiyor, bağırmıyor. Biz bağırdık, dayak yedik, bilmem neler ettik. Hala da yapıyoruz. Ve üzülüyorum bu gençlerimize. Üzülüyorum. Ha biz bir kuşağa gittik. Gerçekten çok üzülüyorum. Yarın bunlar ne yapacak? Şaşkın ördek gibi. Ne yapacaklar? Ne edecekler? Efendim, bir şey daha istirham ederek ilave etmek istiyorum. Şimdi liderlerden bahsettiniz. Evet, yaka kapatıp karşılarında bilmem işte sayın başkanım, sayın vekilim, sayın müdürüm diyoruz. Tamam, saygı ayrı. Saygı ayrı. Sayın doktorum diyoruz, ayrı. Ancak bir takdir ederseniz dün, bugün sabah bir sayın başkanımız, bir partinin genel başkanı Amespor'daki o vaka için söyledikleri şeyler beni şok etti. Efendim diyor, Bursa Spor taraftarı ile gurur duyuyorum, dik duruşlarına saygı duyuyorum. Yani o taraftar dik durmuş, kime karşı, niçin, neden, niye dik durmuş, ben onu çözemedim abi. Belki siz de dinlediniz veya bilginiz vardır büyük ihtimalle. Dik duruşuna saygı duyuyorum diyor. Bursa Spor taraftarının dik duruşuna saygı duyuyorum diyor. Ve bu liderdir. Liderlik vasfı şey yapıyor yani, paslıyor. Ve bunu da dinleyenler, bunun arkasında gidenler, sayın başkanım diyenler acaba utanıyorlar mı? Veya bu söyleyen kişi söylediğini anlayabiliyor mu? Teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederim. 0212 809 3043'ten devam ediyoruz. Bugün ben biraz konuştum. İnşallah kafanızı şişirmemişimdir ama bazen de işte böyle anlatmak gerekiyor. Gerçekten vasatlık, bayağılık, sığlık denkleminden çok ama çok sıkıldık. Ben en çok bundan sıkıldım. Üstelik de böyle şu uzlaşı lafından o kadar rahatsızlık duyuyorum ki, uzlaşmayı sanki çok önemli bir şeymiş gibi söylüyorlar. Ya bazı şeylerle de uzlaşılmaz. Orada erdem uzlaşmamış olmaktır. Mesela Türkiye'de ya da dünyada kendi iradesi dışında iradesini başkalarına devreden insanların, o iradeyi gasp etmiş insanın o tavrıyla birlikte karşımıza çıktığında onun bize dayatmalarını müzakere ederek uzlaşılır mı? Bazen mesela siyasal İslam'da olduğu gibi siyasal İslam'la müzakere edilmez, mücadele edilir. Evet, eski müzisyen, yeni tarikatçı Mazhar Alanson'dan ayrıldıktan sonra çok güzel şarkılar, ayrılıklarını da bağımsız çalışmalar da yapan Özkan'ın bir şarkısı. Biraz oradan yürüyelim, telefon gelirse bağlayalım. Bugün Ali, ben çok mu acayibim yoksa yumuşak mıyım, onu da bilemedim. Onu da bana kulağımı söyle. Haydi bakalım.
Baktım sandım bu hataları tekrarlamaktan, onun bunun adına film olmaktan. Özendim bezendim her seferinde, bu defa acaba olur mu diye.
aşkı. Bu vakitsizlik de akla ziyan değil mi? Mucize yaratmaktan sıkıldım sandım.
Dostlar 0212-89-30-43'ten devam edeceğiz. Bugün de bir şiir matinimiz olacak. Saat 8'den sonra sevdiğim şiirlerden bir iki tanesini de size okuyacağım. Çünkü öyle bir hale geldik ki şiiri sadece romantik duyguların ifadesi olarak zanneden bir ahmaklar topluluğuna geldik. Yani şöyle söyleyeyim. Şiir duyguların aktarılma sanatı değildir. İyi şair, düşüncelerin içinden elekten geçirerek en has imgeyi bulmakla meşguldür. Yani her duygulandığınızda alt alta yazdığınız şeyi şiir olarak zannederseniz vallahi de yazık olur, billahi de. Evet Ömer.
Merhaba, iyi akşamlar.
Buyurun.
Tam da yerin, insanların içindeki isyanın da sevginin de nefretin de her şeyin dışa vurumunu tarif ettiniz. Teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Özendim bezendim her seferinde. Bu defa acaba olur mu diye. Ama kopuktu kopuktu zincir, onduramadım. Ne yaptım ne ettimse onduramadım. Ama kopuktu kopuktu zincir, onduramadım.
Evet değerli dostlar, saat başında 0212-89-30-43'ten geleceksiniz ama ben de tabii bu sırada kimi şiirlerden size örnekler de vereceğim. Hem konuşacağız hem şiirlerden söz edeceğiz. Çünkü bu ülkenin coğrafyasının çok değerli bir şiir zemini, zemin kötü oldu. Şiir toprağı vardır ve onun üzerinden gerçekten çok güzel yapıtları derlemek, onları dermek, toplamak mümkündür. Lakin gel gelelim giderek kas kafalı bir toplum gibi davranmaya başladık. Bu arada kazın kafası hakkında çok bir fikrim yok ama işte deyim olarak söyledim. Hani kas kafalı nedir onu da bilmiyorum ama topluma baktığınız zaman bunu kazlara yönelik bir aşağılama olarak da olsun istemiyorum. Neden bunu söylüyorum? Bir hakaret olarak söylemiyorum. Hepimizi içine koyuyoruz. Telefonlara böyle mahkum olmuşuz. Yahu kardeşim gözlerimin içine bak, bir şey söylüyorum, bir şey anlatıyorum. Kavga bile edemiyorsun masada. Hep beraber toplanıp, ya bir de aklıma geldi. Millet hep beraber dizi seyreder mesela oturmaya gittiğinde. Ya arkadaş, dizi tek başına da seyredebilir. Niye o zaman oturmaya gidiyorsun? Hani sinemaya sevgilinle gitmek gibi. Ya sevgilinle git, göz göze bak, sinemaya gidince neyse. Evet, aşkın da tadının kaçtığı, düşlerin soluklaştığı dönemler gibi düşünülüyor ama orada da bir yanılgı var. Aslında insanlık tarihinde sizin nerede durduğunuzla ilgilidir bütün bunlar. Yani 2. Dünya Savaşı'nda aydınlar daha mı az sancı çekiyordu? Ya da sürgüne gidenler daha mı az acı çekiyordu? Biraz da bunları düşünün. Mesela Zweig acaba kendini nasıl hissediyordu? Ya da Adorno nasıl hissediyordu? Ya da Brecht nasıl hissediyordu? Bütün bunları düşünmemiz lazım gelmiyor mu? Beethoven yaşadığı çağda çok mu mutluydu acaba? Mesele o değil ki. Düşünen insanı en çok düşünmek mutlu eder. Ha, düşünme yetisi olmayanlar arasında kendini yalnız hisseder. Bu da doğru. Meseleyi şöyle toparlayalım araya gitmeden önce. Laf kalabalığına karnımız tok olmalı.
Radyo Sputnik.
anlatılmayanları anlatıyoruz. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Parça parça bu Ağustos geceleri, yıldızlar kaynarken şangır şungur ayaklarımın dibine dökülen sen. Eğer yine İstanbul'san, yine kan köpüklü cehennem sarmaşıkları büyüteceğim, pançak pançak şiirler tüküreceğim. Demek yine ben, limandaki direkler ormanında bütün bandıralar ayaklanıyor. Kapı önlerinde boyunlarını bükmüş tek tek kafiyeler. Yahudi sokaklarını aydınlatan Tel Aviv şarkıları mavi asfaltlara çökmüş diz bağlıyor. Eğer sen yine İstanbul'san, kirli dudaklarını bulut bulut dudaklarıma uzatan, sirkeci garında tren çığlıklarıyla bıçaklanıp intihar dumanları içindeki Haydarpaşa'dan Anadolu üstlerine bakıp bakıp ağlayan sen, eğer yine İstanbul'san, aldanmıyorsam, yakaları karanfilli ibneler eğer beni aldatmıyorsa, kulaklarımdan kan fışkırıncaya kadar yine senin emrindeyim. Utanmasam, gözlerimi damla damla kadehime damlatarak kendimi, yani şu bildiğin Attila İlhan'ı zehirleyebilirim. Pençe gibi sonbahar karanlıkları tuttu tutacak. Tarlabaşı pansiyonlarında bekarlar buğulanıyor. İmtihan çığlıkları yükseliyor üniversiteden. Tophane iskelesinde dizel kamyonları sarhoş. Direksiyonlarının koynunu girmiş bıçkın şoförler uykusuz dalgalanıyor. Ulan İstanbul sen misin? Senin ellerin mi bu eller? Ulan bu gemiler senin gemilerin mi? Minarelerini kürdan gibi dişlerinin arasında liman liman götüren, ulan bu mazot tüküren bu dövmeli gemiler senin mi? Akşamlar yassıldıkça neden böyle devleşiyorlar? Neden durmaksızın imdat kıvılcımları fışkırıyor antenlerinden, neden? Peki ya İstanbul, ben? Ya mısralarını dört renk duvar afişleri gibi boy boy gümrük duvarlarına yapıştıran yolcu Abbas? Ya benim kahrım? Ya senin ağrın, ağır kabaralarında uykularımı ezerek deliksiz yaşattığın, çaresiz zehirler kusan çılgın bir yılan gibi vurgu vurgu içime boşalttığın, o senin ağrın, o senin... Eğer sen yine İstanbul'san, yanılmıyorsam, koltuğumun altında eski bir kitap diye götürmek istediğim Sicilyalı balıkçılara, Marsilyalı dok işçilerine satır satır okumak istediğim sen, eğer yine İstanbul'san, eğer senin ağrınsa iğneli beşik gibi her tarafını hissettiğim, ulan yine sen kazandın İstanbul. Sen kazandın, ben yenildim. Kulaklarımdan kan fışkırıncaya kadar yine emrindeyim. Ölsem, yalnız kalsam, cüzdanım kaybolsa, parasız kalsam, tenhalarda kalsam, çarpılsam, hiçbir gün, hiçbir postacı kapımı çalmasa, yanılmıyorsam, sen eğer yine İstanbul'san, senin ıslıkları kısa kulaklarıma saplanan bu ıslıklar, göz bebeklerinde gezegenler gibi dönen yalnızlığından bir tekne de kapılarını kırıp çıktım demektir. Ulan bunu sen de bilirsin İstanbul. Kaç kere yazdım kim bilir. Kaç kere kirpiklerimiz katalara dönmüş diken diken 1949 Eylül'de birader Mırç ve ben sokaklarında Mohikanlar gibi ateşler yaktık. Sana taptık ulan. Unuttun mu? Sana taptık. Mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum. Bilemezsin. İçim seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum. Sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşam ustansızın yorulur. Tutsak usura ağzında yaşamaktan, kimi zaman ellerini kırar tutkusu birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman, arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında delisiz desem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum. Sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şiddet sızıyor ıssız gözlerinden, belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, bu kurtlar sofrasında belki zor, ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden, ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor dizli denizlerin. Hayır. Başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum. Bilemezsin.
Evet. Popüler ki Atleyhan şiirleri ömrümün iki yılının neredeyse her cumasını beraber geçirdiğim Atleyhan'dan iki şiir. Ne Kadınlar Sevdim adlı oyunu yapmıştım. Atilla abi nefret eder tiyatrodan. Ben onun şiirlerini oynaştırıp ona kabul ettirdiğimde pek bir şaşırmıştı. Ve daha sonra sahneye koymuştuk. Yoksa Salı Yürür ve Songül Öden oynamıştı benim rejimle. Ben oynaştırmıştım. Atilla abi oyuna gelip çok bizi mutlu eden sözler etmişti. Ama işte Atilla İlhan da aramızdan ayrılıp gitti. Şiirlerini sever, düşüncelerine katılmam.
şairliğine saygı duyar. Üstelik şöyle ilginç hissederim. Hatta yalan öyle ilginç bir adamdır ki Cumhuriyet devrimine Mustafa Kemal'e büyük saygısı olduğunu söyleyip dil devrimine karşı çıkmış ilginç birisidir. Belki haberiniz yoktur. Tahsin Can Cumhuriyet'te yazarken Atilla İlhan transfer olur. Transferi gören Tahsin Cel, ben o Cumhuriyet düşmanıyla aynı yerde yazmam diye istifa eder. Tahsin Hoca'yla da çok yakın olmuştuk. Şimdi düşünüyorum, yalnızlık ya da dostluk nedir diye. Mesela Ahmet Oktay dediğinde beni anlamayacak birisiyle o akşamı niçin geçirmeliyim? Ya da Hilmi Yavuz'u sadece günlük siyasal çekişmelerden bilen birisine zaman şiirlerini sorsam bana ne diyecektir? Hadi Atilla İlhan diline adını şöyle bir duymuş olsun. Ama Atilla İlhan'ın o incelikli şiirlerini Türk musikisine ya da Anadolu tınısına yakın yazdığı şiirlerini onunla tartışabilecek miyim? Ya bunlar neredeler? Yok. O zaman neyi konuşuyoruz aşkına? Bir kenara çekilip belki de sadece okumak lazım. Düşünmek lazım. Yalnızlığı sağlatmak bu büyük ozanlarla konuşmak demektir. Kitap nedir diye soranlara büyük adamların ve kadınların sizin için zaman ayırıp özel konuşmasıdır diye yanıt veririm. Karşımdaki böyle bakar ahmak ahmak nasıl yani? Gayet basit. Dostoyevski'yi alıyorsun ve Dostoyevski sen evin bir köşesinde eline aldığın andan itibaren sana konuşmaya başlıyor. Karamazov kardeşler de konuşuyor mesela. Ya da bir yerden Sartre sesleniyor sana. İyi düşünmek lazım. Mahur Beste Atilla İlhan şiiri, Ahmet Kaya şarkısı. Bu arada aramızda kalsın. Nazan Öncel söyleyecek şimdi. Bu arada aramızda kalsın. Ahmet Kaya ile Atilla İlhan da çok yakındı. Birini Kürtçü, birini Türkçü sayarlar. O iş öyle değildi. Bu da benden size bir sır olsun.
Şenlik dağıldı, bir acı yer kaldı bahçede yalnız. O mahur beste çalarmış yanla ben ağlaşırım. Gitti dostlar, şölen bitti, ne eski heyecan ne hız. Yalnız kederli yalnızlığımızda sıralı sırası. O mahur beste çalar, yanla ben ağlaşırım. O mahur beste çalar, yanla ben ağlaşırım.
Birkaç telefon alıp kapatalım. 0212 809 3043 ve bir yandan hep beraber özel bir şiiri getireceğim. Benim görüntümü alın, onunla da bitireceğiz biraz sonra. Ancak önce şunu bir dinleyelim. Telefonlar gelse de haberim olsun. 2 dakika beni bırakın da bir Atilla İlhan şiiri daha getiriyorum. açılmış sarmaşık gülleri kokularıyla baygın, en görkemli saatinde yıldız alacasının, gizli bir yılan gibi yuvalanmış içimde keder, uzak bir telefonda ağlayan yağmurlu genç kadın. Rüzgar uzak karanlıklara sürmüş yıldızları, mor kıvılcımlar geçiyor dağınık yalnızlığımdan. Onu çok arıyorum, onu çok arıyorum. Her yerinde vücudumun ağır yanık sızıları, bir yerlere yıldırım düşüyorum. Ayrılığımızı hissettiğim an demirler eriyor hırsımdan. Ay ışığına batmış karabiber ağaçları, gümüş tozu gecenin ırmağında yüzüyor zambaklar. Yaseminden unutulmuş, tedirgin gülümser. Çünkü ayrılmanın da vahşi bir tadı var. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Hiçbir anı tek başına yaşayamazlar. Hiçbir an ötekiyle birlikte, her şey onunla ilgili. Telaşlı karanlıkta yumuşak yarasalar, gittikçe genişleyen yakılmış ot kokusu, yıldızlar inanılmayacak bir irilikte, yansımalar tutmuş bütün sahili. Çünkü ayrılmanın da vahşi bir tadı var. Öyle vahşi bir tat ki dayanılır gibi değil. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Yalnızlık hızla alçalan bulutlar, karanlık bir ağırlık, hava ağır, toprak ağır, yaprak ağır, su tozları yağıyor üstümüze. Özgürlüğümüz yoksa yalnızlığımız mıdır? Eflatuna çalar puslu lacivert, bir siz kuşattı ormanı, karanlık çöktü denize. Yalnızlık çakmak taşı gibi sert, elmas gibi keskin, ne yanına dönsen bir yerin kesilir, fena kan kaybedersin. Kapını bir çalan olmadı mı hele? Elini bir tutan, bilekleri bembeyaz, kuğu boynu, parmakları uzun ve ince, sımsıcak bakışları suç ortağı, kaçamak gülüşleri gizlice. Yalnızların en büyük sorunu, tek başına özgürlük ne işe yarayacak? Bir türlü çözemedikleri bu. Ölü bir gezegenin soğuk tenhalığına benzemesin diye, özgürlük mutlaka paylaşılacak. Suç ortağı bir sevgiliyle. Sanmıştık ki ikimiz yeryüzünde ancak birbirimiz için varız. İkimiz sanmıştık ki tek kişilik bir yalnızlığa bile rahatça sığarız. Hiç yanılmamışız. Her an düşüp düşüp kristal bir bardak gibi tuz parça kırılsak da, hala içimizde o yanardağ ağzı, hala kıpkızıl gülümseyen sanki ateşten bir tebessüm, zehir zemberek aşkımız.
Açılmış sarmaşık gülleri kokularıyla baygın, en görkemli saatinde yıldız alacasının, gizli bir yılan gibi yuvalanmış içimde keder, uzak bir telefonda ağlayan yağmurlu genç kadın. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil, çünkü ayrılanlar hala sevgili. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil, çünkü ayrılanlar hala sevgili. Rüzgar uzak...
Atilla abi, 2 TL yazılır, Atilla abi yani. Şöyle bir değerlendirme yapmanın lazım geldiğini düşünerek bakar dünyaya. Kendi evreni biraz merkezindedir. Kendi dil evreni, düşünce evreni. Çok marjinal sayılabilecek hayatları da konu etmiştir. Edebiyatımızın en sert 2 romanı, sarsıcı, fena halde Leman ve Ders Adet'te Ezan Sesleri mesela onun kaleminden çıkmadır. İçkiden, aşktan, tutkudan, kavgadan, sevişmeden pek çok şeyden söz eder ama mesela bir yudum alkol almaz. İlginç bir adam. Atilla İlhan şiirine baktığınız zaman şunu görürsünüz. Birazcık fazlaya kaçsa arabesk, ağdalı bayağı olur. Biraz eksik kalsa ham olur. Bütün büyük şairler gibi Atilla İlhan da kıvamını tutturmayı bilir.
Ay ışığına batmış karabiber ağaçları gümüş tozu. Gecenin ırmağında yüzüyor zambaklar. Yaseminler unutulmuş tedirgin gülümse. Çünkü ayrılmanın da vahşi bir tadı var. Çünkü ayrılıkta sevdaya.
Yarın Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Yine mutlaka sulandıranlar çıkacaktır. Aman dikkat, sulandırılmasına izin vermeyelim. Çünkü Emekçi Kadınlar Günü, düşünce emeklilikçileri de dahil olmak üzere hayatı daha güzel, daha katlanılır, daha iyi, daha yaşanır kılmak için mücadele veren işçi kadınların günüdür. Bugün hekimler işçi, bugün öğretmenler işçi, bugün bürolarında çalışan pek çok kadın işçi, bugün işçiler de, kol işçileri de işçi. O yüzden şunu anımsatmak isterim ki yarın patronların verdiği karanfillere kanmayın. Yarın zengin patron kadınların yalandan sözlerine kanmayın. Yarın aklınızın bir yerinde Suat Derviş olsun. Yarın aklınızın bir yerinde Fatma Aliye olsun. Yarın aklınızın bir yerinde Nezihe Muhittin olsun. Yarın aklınızın bir yerinde Behice Boran, Leyla Erbil, Tezer Özlü, Sevgi Soysal ve Türkiye'nin boyun eğmeyen devrimci kadınları olsun.
Salıncakta sallanmadım, parka gitmedim, şeker almadım. Ne oyuncağım oldu, ne uçurtmam oldu, yeni papuçlarım ne bayramlığım. Ben çocuk olmadım, ben çocuk olmadım. Ekmek çaldım fırından, katık buldum çöplükten, polis koştuk peşinden, hırsız polis oynar. Ben sokak kızıyım, bana iyi davranmayın. Tütün buldum yerlerden, gittim yattım birinden, dayak yedim abimden, korkum yoktu derden. Ben sokak kızıyım, bana
evet değerli dostlar, bugün de yolcu yolunda gereği tamamlıyoruz. Nazan Öncel sevgili dostum, onun şarkısını bitiriyoruz. Durup dururken içimden geldi, gevezelik ettim ve Atilla İlhan'dan çok sevdiğimiz, hepinizin bildiğiniz şiirlerini okumaya çalıştım. Sürçülisan ettiysek affola, yarın Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde emekçi kadınlardan konuşurken mümkünse kadın dinleyicilerimizin telefonlarını alıp bu isyanı, bu dünyanın en soylu hareketi olan emekçi kadınlar direnişini burada hep beraber anımsayalım. Evet dostlar, bugünlük bizden bu kadar. Değerli gazeteci Ali Isıyel, Rize'nin en önemli düşünürü sevgili Necdet ve ben bu akşamki yayını birlikte yaptık. Bizi dinleyen yurdun dört bir tarafındaki herkese buradan selam olsun diyoruz. Unutmayın, cumartesi ve pazar günü İzmir Kitap Fuarı'nda olacağım. Bunca kederi sağaltmak için yan yana olacağız. Bugün edebiyata başvurduk. Çünkü biliyor musunuz, aslında edebiyat yoksa hayatta tam olarak varsayılmaz. Hoşçakalın.
Şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmayanlar.